Ayrım 4.
Silver'a karşı bir takım tasarılar kurarak yarım fersah ilerlemiştim ki birdenbire trompet sesinin kesildiğini fark ettim. Çamların tepesinde güvercinler hu çekiyor ve rüzgar yapraklarını hışırdatıyordu. Uzaktan mercan kayalıkları üzerinde kırılan dalgaların gürültüsü geliyordu. Önünde orman geniş ve engebeli bir görüntü açılıyordu ve uzakta mizana direğinin kara kayalıkları yükseliyordu. Birdenbire keskin bir çığlık duyuldu. Bir ıslık havayı çınlattı ve ormandan büyük bir yaygara çıktı. Ağaçlar üzerinden korkmuş olan kuşların teşkil ettiği bulutlar her yöne dağıldılar. Bu av günümde ikinci defadır ki avımın çok yakınındaydım. Fakat bu seferki adanın en iri tekesinden de korkunçtu. Gizli yer. Ellerimi de ayak gibi kullanarak dört ayaklı olarak ilerledim. Ağaçların ötesinde mizana direğine doğru çıkan sert yokuşun üzerinde bir kaya yığını vardı. Kaktüs türünden bazı çıldız çalılar bu uğursuz köşenin, belki de adanın en uğursuz köşesinin bütün bitkisini teşkil ediyorlardı. Silver'lı adamları gizlendiğim yerin en az 15 adım ötesinde bir tümseyin dibinde durmuşlardı. Gemicilerin cesareti kırılmış gibiydi. Kazma ve küreklerle birlikte bir rom fıçısını yere atmışlardı. Alınlarındaki terleri siliyorlardı. Ahçı ama ümitsiz bir tavırla trompetin iplerini burkuyordu. Güneş yakıcı ışıklarını küçük kafilenin üzerine olanca kuvvetiyle döküyordu. Silver üç kenarlı şapkasını bir kayanın üzerine attı. Kocaman elini sakalında gezdirdi. Korkmaya başladığım o geniş gülümsemesiyle korsanlara dönüp söze başladı. Arkadaşlar, işte yıllardan sonra gene buraya geldik. Ah siz, sizler altın gibi saf delikanlılarsınız. İşte sizin hakkınızdaki düşüncem bu. Ya ben sizi buraya armut toplamaya mı getirdim? Söyleyiniz, yaşlı John Silver sizi hiç aldattı mı? Güzel. O halde aradığımız yerin burada olduğunu size söyleyeceğim. Kaptan Flint'in hazinesi işte yıllardan beri burada gömülü yatmaktadır. Flint adını işiten papağan boğuk bir çığlık atarak kanatlarını çırptı. Kara Frank diz çökmüştü. Elleriyle tümseyin taşlarını çözerek sağa sola fırlatıyordu. Silver zenciyi koltuk değneğiyle haşin bir şekilde itti. Küçük gözleri gemi fenerleri gibi parlıyordu. Yeter Frank. Emirleri dinlesen daha iyi edersin. Belki de kendini kaptan olmuş sanıyorsun. Haddini bil, yoksa ben bildiririm sana, diye bağırdı. Zenci hırsını yenemeyerek dizleri üzerinde geri çekildi. Define, Bay Silver, söylediğim gibi, Flint onu buraya gömmüş ha? Şansa bu. Ne de olsa bu ada güzel bir mezarla köyün papazı ve kilise şarkıcıları tarafından toprağa verilmiş sayın bir kimsenin ölüsünü bulmayı istemezsiniz. İhtiyar Flint, savanada rom içinde boğuldu. Fakat dünyalığını buraya bıraktı. Hiç değilse bizi ilgilendiren varlığını. Yaşlı iblis bir kere için yalan söylemedi. Silver bütün gövdesiyle doğruldu. Koca yassı kafası alev gibi parıltılar saçıyordu. Koltuk değneğini döndürdü. Fakat kazınız artık beceriksiz herifler. Servet, kudret ve zafer bizimdir. Soluğumu tutuyordum. Kalbim hızlı hızlı çarpıyordu. Hepsi birden tümseyin dibini kazmaya başladılar. Yer çakıllarla, kaya parçalarıyla doluydu. Bu yorucu bir çaba istiyordu. Fakat Silver hiç ara verdirmiyordu. Bir saatlik uğraşmadan sonra ilk define belirtisine rastladılar. Bir kürek madeni bir şeye çarptı. Çabalarını bir kat daha arttırdılar. Silver'ın tehditlerine ya da coşturucu sözlerine artık ihtiyaçları yoktu. Defineye yakın olma duygusu onları kendiliğinden harekete geçirmişti. Güneş alçalmaya başlamıştı fakat sıcak hala yakıcıydı. Ceketler, sonra gömlekler kayaların üzerine atıldı. Giysilerini çıkarmamış olan Silver, Hazreti Eyüp'ün kitabından kendi tarzınca şunları mızıldandı. Bu aşağılık dünyadan buraya geldiğiniz gibi gideceksiniz. Fakat bir yük hayvanı gibi kırbaçlanmış olarak hummadan titreyerek ağızlarınız köpüklü bir halde. Bu ölüm belirtisi ahçı yamağıyla denizcilerden biri üzerinde öyle bir etki yaptı ki hemen gömleklerini tekrar giydiler. Öbür deniz çapulcuları Silver'a tehditlerle dolu bir gözle baktılar. Kara Frank ise onunla açıkça alay etti. Küçük çocukları korkutmak için büyücü kadınların hikayeleri, dedi. Şimdi büyük bir çukur açmışlardı. İçinde dört kocaman sandık yatıyordu. Hepsi de paslı demirlerle kaplıydılar. Korsanlar üzerlerindeki toprakları temizlediler. Sonra dört kişi çukura atlayıp sandıkları kaldıraçlarla, desteklerle çıkarmaya koyuldu. Güneş batıyordu. Son ışıkları mizana direği tepesinin batı çıkıntısı üzerinde yatay bir şekilde düşüyordu. Korsanların gölgeleri kayalıklar üzerinde uzuyordu. Başımın üstünde yaprakların bakır rengini aldıklarını, sonra altın rengine dönüştüklerini, arkasından solgun bir grilik kazandıklarını gördüm. Mizana direği, batmakta olan güneşin kor gibi kızartmış olduğu gökyüzünde kapkara bir halde yükseliyordu. Güneş kayboldu. Havadan buz gibi bir esinti geçti. Ürperdim ve içim dumanlı, kötü kokulu fakat tatlı bir sıcaklığın hüküm sürdüğü mağaramıza dönmek isteği sardı. Fakat merakım bu isteğimi bastırmaktan geri kalmadı. Her şeye rağmen gözetleme yerinde kalmaya karar verdim. Acaba ne olacaktı? Korsanları vahşi bir hırs sarmıştı. Define oradaydı. Karanlıkta hayal ettiğimden daha büyük görünüyordu. Kabzeleri ve kınları altınla kaplı ve binbir ışıkla parıldayan kocaman taşlarla süslü kılıçlar dağlar gibi yığılmıştı. Kara Frank bir fener yaktı. Sahne olağanüstü bir görüntü aldı. Kocaman define gözlerimin önündeydi. Çukur ve sandıklar boşaltılmıştı. Kılıçlar, kınlar kayalığın yamacına dağılmış yığınlar halinde duruyordu. Adamlar dans ederek bir kümeden ötekine koşuyor, üst üste duran silahları karıştırıyor, bazen bir kılıç alarak başlarının üzerinde döndürüyor ya da kıyının çakılları üzerinde dalgalar içinde tepinip oynayan çocuklar gibi altın kaplı kınlar üzerinde yürüyorlardı. Silver, rom fıçısını çukurun başına koydurmuştu. Adamlarının sık sık oraya gidip gelmesinden tasalanır gibi görünmüyordu. Her zamanki sakin ve soğukkanlıydı. Roma kendisi bir kere bile elini sürmemişti. Bir komutan sevinciyle oturuyor, adamlarının çılgın neşesini seyrediyordu. Ahçı yamağı ile bir gemiciye ateş yakmak için odun toplamaya gitmelerini emretti. Ben ormanın karanlığı içinde 50 adım geri giderek bir çamın arkasına büzüldüm. Bu iki acemi denizcinin ormanda dolaşmaktan çok korkacaklarını ve bu Angarya'yı çarçabuk yapıp döneceklerini düşünüyordu. İtiraf etmeliyim ki o an içinde karanlıkta ahçı yamağına yaklaşarak kulaklarını çekmek ya da etli kollarını çimdiklemek gibi çılgınca bir arzu duydum. O zaman onun nasıl korkudan öleceğini düşünerek bir hayli eğlendim. Fakat her şeye rağmen uzakta durdum. Onlar kolları kuru dal parçalarıyla dolu olarak sendeliye sendeliye dönünce ilk gözetleme yerine geldim. Soğuktan donmuş, yorgunluktan bitmiş bir haldeydim. Çok da acıkmıştım. Cebimden büyük bir parça iste kurutulmuş keçi eti çıkardım. Bir yandan uğursuz ateşlerin başında toplanmış olan korsanları seyrederken bir yandan onu çiğnemeye başladım. Gemiciler çok neşeliydiler. Zıplıyor, şarkı söylüyor, ateşli ateşli tartışıyorlardı. Silver ise kımıldamadan bütün bu sahneyi seyrediyordu. Papağanı omzunda uyumuştu. Kendisi düz bir taşın üzerinde oturmuş, fare gözleyen bir kediyi andırıyordu. Hançeri dizlerinin üzerinde, sağ eli tabancasının kabzasında olarak ihtiyar korsan uyanık duruyordu. Ömrümde hiç bu kadar dikkatli bir insan görmemiştim. Bir hazine uğruna canlarını vermiş olan kimseleri mi düşünüyordu? Bunun için dökülmüş gözyaşlarını, akıtılmış kanlarımı zihninden geçiriyordu. Sayısız yılmaz denizcileriyle topların gürleyişi ve kılıçların şakırtısı arasında dibe gönderilen o gemilerimi gözlerinin önünde canlandırıyordu. Öylesine vahşi bir hızla gözetlediği bu defineye ulaşmak için yaptığı namussuzca ihanetleri, ettiği zulümlerimi hatırlıyordu. Uyumuşum. Uykumun ne kadar sürdüğünü, bu arada neler geçtiğini bilmiyorum. Fakat yakınımda çınlayan karmakarışık seslerle birdenbire uyandım. Ateş hala kızıl ışıklar saçıyor ve uyuyan ormanın üzerinde dans eden gölgeler gönderiyordu. Kara Frank'li iki gemici Silver'a yaklaşmışlardı. Ondan öğüt dinliyor gibiydiler. Öbürleri ateşin çevresine uzanmış horluyorlardı. Nazik bir ses gecenin derin suskunluğu içinde yükseldi. Bana gelince ben renkli insanlara asla tokat atmadım. Sarı olsun, kızıl olsun, kara olsun, insan insandır. İşte benim fikrim bu. İsterseniz inanmayınız. Karalara karşı her zaman o düşkünlüğüm vardır. Madame Silver, ah onun kadar iyi kalpli kimse bulunamaz. İşte öleli 7 yıl oldu. Demek istediğim şu, o koyu bir zenciydi. Beni iyi dinle Frank. İlk bakışta beni anlıyorsun. Şuna inandım ki sen iyi bir çocuksun. Kibarsın da. İşte senin hakkında düşündüğüm de bu. Zenci, oh Bay Silver diye mırıldandı. Fakat bu şekilde konuşmakla gözümden düşüyorsun Frank. Bay Silver, Gray'den çekinmeliyiz. Tehlikeli adamdır. Tabii Harrison'dan da çekinmemiz gerekir diye ekledi öbürü. İki yüzünün biridir. Ufak tefektir ama aptal değildir. Size şunu söyleyeyim ki başımıza iş açar. Silver neşeyle ta ta ta diye bağırdı. Ben de dünkü çocuk değilim. Yanılıyorsun Will Johnson. Şüphesiz ki sen onların burada 2 adım ötede pusuya yatmış bizi gözlediklerini, üzerimize atılıp hepimizi boğazlamak için uyumamızı beklediklerini sanıyorsun değil mi? Johnson kaygılı bir tavırla elbette dedi. Bu Harrison bir iblistir, kudurmuş bir yabanidir. Bu tabir öyle uydurmaydı ki gülmekten katılıyordum. Fakat Silver yeniden konuşmaya başladı. Verdiği karşılık soluğumu kesti. İstediğim gibi yatıp uyuyabilirsin. Ben onların nerede olduklarını biliyorum. Kendine öylesine güveni vardı ki damarlarındaki kanın donduğunu hissettim. Zenci koca ellerini çırptı. Ya Bay Silver, her zaman her şeyi bilir. Güzel, diye kesti Silver. Abraham Gray aptal değildir. Bu odada unutmadığı bir köşe vardır. Eğer bir katır kadar inatçı olmasa Gray kendi kendine şöyle demelidir. İhtiyar John da bunu hatırlar, zira ona burada hak etmediği şekilde davranılmıştı. Fakat ihtiyar John kin gütmez. Zenci, onları dumanda boğmalı, diye bağırdı. Onları oldukları yerden çıkarmalı. Ya kafalarını kesmeli, ya bir ağaca asmalı. Onlar bizim idam rıhtımında bir sırrın ucunda kurutmak istiyorlardı. Hayır, ip ziyan etmeye değmez. Kurşuna da layık değildirler. Gray ve küçük dostları kendilerini açık göz sanıyorlar. Çünkü fareler gibi ihtiyar Bengan'ın deliğine çekilmişlerdir. Bu halde kovukta fare gibi açlıktan gebeleceklerdir. Biz hazineyi önce eski kaleye, sonra gemiye taşıyacağız. Her şey pek kolay olacak. Ondan sonra da demir alacağız. Gray, sevgili Barbudas'ın ufukta gözden kayboluşunu seyredecek. Ertesi gün tekrar bir yelken de görecek değil. Evet, onları burada bırakmalıyız. Bizim kaptanımız Silver bir dahidir doğrusu. Alevlerin aydınlığında Silver'ın dudaklarında bir memnunluk gülümsemesi belirdiğini gördüm. Onu öldürmeliydim. Kaderimizi böylesine keyfine tayin etmiş olmasından dolayı değil, fakat bizimle çarpışmaya tenezzül etmediği için, sığındığımız yeri bildiği için, başlangıçtan beri her şeyi keşfetmiş olduğu için onu ortadan kaldırmalıydım. Ayağa kalkıp yayımı aldım. Önce gerdim. Şimdiye kadar bu ateşin çevresinde toplanmış dört hayduttan daha açık bir hedef görmemiştim. Bütün kuvvetimi topladım. Okum Johnson'ın boğazına saplandı. Adam korkunç bir çığlık atarak bir boğuk hırıltı ile başı kızgın korların üzerine gelecek bir külçe gibi yere yıkıldı. Bacaklarımın bütün gücüyle kaçmaya başladım. Ama bu arada Silver'ın tabancasını benim bulunduğum yöne doğru çevirdiğini görmüştüm. Bir patlayış sessizliği yırttı. Kurşun ormanın ağaçları arasında kayboldu. Ben başım eğmiş, karanlıklar içinde soluk soluğa koşuyordu. Hepsi birden sallana sallana uzun süre saklanmış olduğum kovuğa kadar geldiler. Ağaçlar arasında kurşunlar vızıldadı. Birkaç hafif bağırma, çağırma ve birkaç el tabanca sesi daha duydum. Bir çalılığa düştüğümü fark ettim. Orada güçlükle kurtulmaya çalıştım. Koca dikenler her yanımı acıtıyor, yırtıp kanatıyordu. Kovalayanların sesleri gecenin karanlığı içine sönüp kesildi. Korsanlar şüphesiz ki ateşin başında nasıl hareket etmeleri gerektiğini kararlaştırıyorlardı. Adanın kuzey kıyısına doğru inen sık ormanda bulunuyor olmalıydım. Bu sebeple tam güneye doğru yürüdüm. Bir an ağaçların arasında solumdan tam yeni ilk ışıklarının parlamakta olduğunu gördüm. Toprak ıslak ve yapışkan bir hal almaya başladı. Bataklığa gelmiştim. Soğuk suyun ayaklarımın altından fışkırmakta olduğunu hissediyordum. Başım dönüyor, midem bulanıyordu. Birkaç kere bayılacak gibi oldum. Kendi kendime cesaret vermek için serüvenime başlangıç olmuş olan o korkunç şarkıyı mırıldanıyordum. Tavudun üzerinde 15 kişiydiler. Bataklığın çamurundan kendimi güçlükle çekip çıkararak bizim koya giden kumluğa vardım. Güneş yükseliyor, suların üzerinde henüz ince bir sis perdesi bulunuyordu. Bu arada bana yuva olan yerden ayrılalı 24 saati geçmişti. Tepenin yamacında kalkmakta olan sis perdesinin arasından mağaranın karanlık ağzını gördüm. Arkadaşlarımdan biri önümde oturuyordu. Hafif bir çığlık attım ve kendimi kumların üzerine bıraktım. Orada hemen uyumuşum. Kaleye saldırı. Gözlerimi açtığımda kendimi mağaradaki yatağımda buldum. Güneş alçalmış olmalıydı. Zira ışınların mağaranın ağzına yatağa geliyordu. Fred Harrison beni sarsarak uyandırmıştı. Bana sıcak süt dolu bir çanak uzatıyordu. Sütü bir yudumda içtim. Kıyamete kadar uyuyacağını sandım. Fırtınalı havada ümit burnunu geçmiş gibi bitkinsin. Büyük avcımız nasıl olur da ormanda yolunu yitirir? Kalan bir yudum sütü de içtikten sonra, Fred dedim, durum ciddi. John Silver yerimizi biliyor. Sesimi duyan Kaptan Gray içeri girdi. Neşeli, canlı görünüyordu. Tatlı bir gülümseyişle üzerime eğildi. Kemerini cilalamış ve bakır tokasını iyice parlatmış olduğundan yeni alınmış gibiydi. Başımdan geçenleri anlattım. Bir kelime söylemeden dinledi. Fakat gözlerini benden ayırmadı. Ben bitirince, Jamie dedi. Bir şişe şarabımız olsaydı, senin sağlığına ve talihine ve cesurluğuna kadeh kaldırıp içerdik. Fakat atasözünün de belirttiği gibi, sabrın sonu selamettir. Zaman kaybolmuş değildir. Bu çapulcuların hesabını görmek ve buradan kurtulmak için biraz bekleyeceğiz. Yüzümdeki hayreti okumuş olmalıydı. Zira tekrar söze başladı. Niye gözlerini fal taşı gibi açıyorsun yavrum? Jamie, Trovena'yı bir daha göreceğini ummuyor musun? Benim için çok sevgili olan bir kelimeyi işitmekle içim yenilmez bir sıla özlemiyle doldu. Gözlerimi kapayarak çiğ taneciklerinin parıldadığı geniş çayırı canlandırdım. Babamın ıslıkla Jess ve Betsy'yi çağırdığını duyar gibi oldum. Ot kuruturlarken eski evin üzerinden yükselen o tatlı kokuyu adeta tehlikeler atlatmış, başıboş gezen bir kimseydim. Gözlerim dolmuştu. Kaptan sakin sakin tekrarladı. "Trowena'yı tekrar göreceğini sanmıyor musun?" diye sordu. "Ha evet evet!" diye bağırdım. "Fakat ne zaman ve nasıl?" Kaptan bir fıçının üzerine oturarak, "Her ikinizin de izniyle bir şeye dikkatinizi çekmek isterim." diye tekrar söze başladı. Fred ayaklarımın dibine bağdaş kurdu. "İlk önce Silver bize saldırmayacaktır. Buna cesaret edemiyor. Suç ortaklarını bizi adada bırakmanın çok iyi bir iş olacağına inandırmak istiyor. Fakat gerçekte korkuyor. İkincisi, zaman bizim için çalışıyor. Üstelik epeyce uzun bir zaman. Bu hazine Barbuda'ya taşınıncaya kadar düşünebiliriz. Sonra çekip gitmeye bakacaktır. İhtiyar korsan, şimdi Abraham Gray planını bozmasın diye cehennemin bütün şeytanlarına yalvarmaktadır. Okunu onlara fırlatmak büyük bir cesarettir. Fakat Silver Efendi bundan çok korkmuştur. Buna inanabilirsiniz. Üçüncüsü, yapacağımız sürprizden faydalanabiliriz. Silver Efendi darbeyi nereden vuracağımızı bilmiyor. Sürpriz onun eski alışkanlığıdır. Fakat başkalarının yapmasından hoşlanmaz. Er geç onlarla çarpışacağız. Bu kaçınılmaz bir şey. Bütün çeteye karşı ancak 3 kişiyiz. Fakat fırsatlardan faydalanmamız gerekiyor. Hiç ummadıkları anda üzerlerine atılmalıyız. Burada gözlerimizi dört açıp durmalıyız. Bu biraz güç olacak ama başımızdan daha beterleri geçti. Bir süre daha burada kalıp en uygun anın gelmesini beklemeliyiz. Kaptanın öğüdü üzerine bütün gün dışarı çıkmadım. Mağarada yatıyor ya da dolaşıyordum. Çok iyi bir gece geçirdim. Ancak öğleye doğru kalktım. Kuvvetim yerindeydi. Ava hazırlandım. Nitekim korsanların gidip geldiği yola mümkün olduğu kadar yaklaşmak ve hazineyi bekleyenleri, kalede bulunanları ve Barbuda'da kalanları saymaktı. Kaptan Gray bu sayılara büyük önem veriyordu. Fakat bana kesin olarak ok atmamamı, hiçbir şekilde varlığımı belli etmememi öğütledi. Kendisinin ve Harrison'ın mağarada yapılacak işleri olduğunu söyledi. Hafifçe yüzünü buruşturarak şunları ekledi. Bana, bir insan kendisine öğretilen mesleği asla unutmamalı demişlerdi. Ben ilk defa Hispaniola'nın kaptanı Smollett'in emri altında sefere çıktığında aşağı yukarı senin yaşındaydım. Harrison, gemiye marangoz olarak girmişti. Tekrar testereyi ve çekici almalıyım. Bir kayığa ihtiyacımız olacak. Kendi sandalımı bir çarpışma pahasına ele geçirmek istemem. Elimizin altında olanlardan faydalanacağız. Bu eski vahşi kayığını kullanabilir hale getireceğiz. Kaptanın bu konuşmasından sonra mağaradan çıktım. Yeniden ormanda dolaşmaya başladım. Arkadaşlarım ise mağarayı tersane haline getiriyorlardı. Keçi derilerini tabaklayıp ağaç kesiyor, rendeliyor, çiviliyor, bütün gün böyle uğraşıyorlardı. Ben her gece hoş bir reçine kokusu yayan yongalarda talaşlar arasında yatıp uyuyordum. Dikkatli günleri sayıyorduk. Kaptan kendini bir takım hesaplara vermişti. Güneşte ayın doğuşu ve batış saatlerini denizin yükselme ve alçalma zamanlarını tespit ediyordu. Zorlu bir savaşı kazanmak isteyen bir ordu komutanı kadar hesaplı hareket etmeliyim diyordu. Emirlerine sıkı sıkıya uyuyordum. Zaten tekrar Silver'ın eline düşmeye hiç mi hiç niyetim yoktu. Arka arkaya her gün bir ağaca tünemiş, dürbün tepesinin üzerine uzanmış ya da ormanda çapulcuların gelip geçtiği çığırın kıyısına büzülmüş olarak gözetlemedeydim. Bu nöbet tutuşlarım ne kadar süreceğini bilmiyordum. Fakat çok zaman gün ağarmadan gözetleme yerime varıyor ve ancak asillerin kampında ateşler yandıktan ve korsanların günlük işlerine giriştikleri kanısını edindikten sonra dönüyordum. Attığım ok onları bazı önlemler almak zorunda bırakmıştı. Silver her yanı nöbetçiler koyuyordu. Sıkı bir yürüyüş disiplinde kurmuştu. İki kafilenin ezici yükleri altında önümden geçişlerini seyrettim. Birincisinde silahlar, ikincisinde gümüş çubuklar vardı. Küçük kalede savunma düzeni kurmuşlardı. Duvarlar sağlamlaştırılmış, eski kapı demir çemberlerle kuvvetlendirilmişti. Korsanlar defineyi kalenin ortasına düzgün kümeler halinde yığarlarken silahlı iki adamın bu serveti beklemekte olduğunu görüyordum. Olanları bitenleri kaptana anlattım. O çenesini sıvazlayarak, "İlk defa o tahta kulübede ateşe atıldım," dedi. Pek korkuyordum Jamie, fakat hiç belli etmiyordum. Kaptan Smollett gemi defterini benim görevimi yaptığımı yazdı. Oh, o gün ne kızmıştık. Fakat üzerlerine atıldığımız zaman dünkünden daha az kızmayacağımıza inanıyorum. Tasarılarından söz etmedi. Herkes sıkı sıkı çalışmaya devam etti. Kaptanın yarası tamamen iyileşmişti. Hepimiz hummadan ve yorgunluktan sarsılmış olmakla birlikte içimizden kuvvet ve ümit taşıyordu. Kayık küçük koya indirilmiştir. Yedek barutumuzun büyük bir kısmı bir fitil bağlamış olduğumuz ufak bir fıçıya doldurulmuştu. Kaptan bana tüfek kullanmayı da öğretti. Silver'ın aldığı önlemler onun bizden çok korktuğunu gösteriyordu. Fakat bize saldırmak, hatta bizimle karşılaşmak niyetinde olmadığını sanıyorduk. O yumuşak maskenin altında kim bilir ne fikirler saklardı. Onları keşfetmek imkansızdı. Gizlendiğim yerden onu gözlerken hep durgun ve memnun bir yüzle karşılaşıyordum. İhtiyar Flint'i yenmiş, beni babamın evinden kaçırmış, Gray'den öcünü almış, arının bütün tehlikelerini alt etmişti. Az sonra buradan bir daha dönmemek üzere ayrılacaktı. Hiçbir vicdan azabı onun içini kemirmeyecek, döktüğü kanların anısı uykularına görmeyecek miydi? Bir akşam korsanlar Mizana Direği tepesinin dibine kurmuş oldukları kampı kaldırdılar. Geldikleri gibi trompet sesini uyarak gittiler. Ormanı bir koşuda geçerek haberi kaptana ulaştırdım. O kuvvetle çenesini zıvazlayarak, "Çok güzel," dedi. "Arkadaşları, ben bir denizci hayatı sürdü. Yani tehlikelerle, serüvenlerle dolu, tasasız bir hayat. Ama siz yılmaz, atak çocuklarsınız. Sizin dualarınızın yerine getirileceğine güveniyorum. Gökyüzünün tam yardımına ihtiyacımız var. Belki de güneşin doğuşunu yarın son defa göreceğiz. Fakat silahlar elinizde olarak şerefli bir şekilde ölmek bizim için en büyük teselli olacaktır. Hepsi bu kadar, hepsi bu kadar. Herkes görev başına." Gece bastırıyordu. Deniz yükselmişti. Fred Harrison güneydeki limana inmek için kayıya bindi. Kıyı boyunca akıntıdan faydalanacak, kaptanın hesaplarına göre deniz yükseldiğinde şafaktan 2 saat önce körfezin ağzına varacaktı. Sonra korsanların gemiden kaleye gelmek için izledikleri geçidin yukarısındaki bir noktaya yönelecekti. Orada kayanı kumsala çekip gizleyecek, benim eskiden saklandığım yere giderek bizim gelmemizi bekleyecekti. Küçük kayık durgun denizin üzerinde uzaklaşıp gitti. Dizlerinin arasında bir tüfek bulunan Fred düzenli bir hareketle kürek çekiyordu. Bütün gece böyle yol alacaktı. Batmakta olan güneşin solgun aydınlığı içinde bize son bir işaret yaptı ve gülümsedi. Biz o kurşuni yüzey üzerinde küçük esmeri bir leke haline gelinceye kadar kumsalda kalıp arkasından baktık. Sonra karanlık ve akşam sisi onu sarıp gözden sakladı. Ben Fred'i, onun cesurluğunu, kibarlığını düşünüyordum. Gerçekten onu çok seviyordum.